37. Ayrım, sayfa 460. 20. Kısım, Hilafetin Kaldırılması. Mustafa Kemal amacına ulaşıp Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olduğunda 42 yaşındaydı. Fakat elindeki güce karşı meydan okuma henüz ortadan kalkmamıştı. Mustafa Kemal şahsi güç kazanmak için çabalıyordu. Ama güç sahibi olmak kendi başına bir amaç değildi. Ülkeyi yeniden yapılandırmak, Fransa ve diğer başlıca Batı devletleri gibi uygar kılabilmek için bir araçtı. Bunu yalnızca kendisinin başarabileceğine inanmıştı. Kendisi için iyi olan her şey ülkesi için de iyi olacak demekti. En uygun zamanı beklemesini bilen usta bir taktikçiydi. Zamanı gelince de hiç gecikmezdi. Deneyimli bir eylem adamı, dünya görüş olan bir gerçekçiydi. Halkının uygar bir devlet yaratma ve sürdürme gizil gücüne sahip olduğundan emindi. Gerçi nüfusun büyük çoğunluğu hala cehalet yükünü taşıyordu. Ama eğitilebileceğinden emindi ve eğitecek kişi de kendisiydi. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilan edilmesinden birkaç saat önce kendisine yakınlık gösteren Fransız yazar Maurice Pernod'a fikirlerini açıkladı. Dipnot, görüşme metni daha sonra 11 Şubat 1924 tarihinde Hüseyin Cahit Yalçın'ın İstanbul'da çıkarttığı Tanin adlı gazetesinde yayınlandığı biçimiyle. ASD Cilt 3 sayfa 89-93. Fransa'nın dünya yüzündeki özgürlük mücadelelerine örnek oluşturduğunu ve kendisinin de kısa bir süre Fransız okuluna gittiğini söyledi. Türk milliyetçileri yabancı düşmanı değildiler. Tüm uygar ülkelerin dostuydular ve aynı zamanda bağımsızlıklarına da düşkündüler. Tarih boyunca Türkler doğudan batıya doğru ilerlemişlerdi ve çağdaş bir hükümet batı tarzı bir hükümet demekti. Medeniyete girmek arzu edip de garba teveccüh etmemiş millet hangisidir diye sordu. Onun inandığı İslamiyet'te akıl ve ilerleme karşıtı olan hiçbir şey yoktu. Ama Türkiye'ye istiklalini veren bu Asya milletinin mantığa uymayan, batıl inançlardan oluşan ikinci bir dini daha vardı. İkinci dini savunan bu cahiller, bu acizler zaman içinde aydınlanacaklardı. Eğer ışığı göremezlerse kendi kendilerini yok ederlerdi. Onları kurtaracağız. Halifeden söz ederken Mustafa Kemal sözcüklerini dikkatle seçiyordu. Bu makamın varlığını haklı gösterecek bir tek tarihi ya da işlevsel neden olmadığını biliyor ve eğer bu unvan kendisine verilseydi derhal istifa etmiş olacağını söylüyordu. Hilafet eski bir geleneğe duyulan saygı nedeniyle sürdürülmüştü. Ama sonuçta Türkler bu makamın bedelini ödemek ve nüfuzu altında kalmak zorunluluğunu taşıyan tek Müslüman ulus olmuşlardı. Savunulması olanaksız bir durumdu. Cumhuriyet ilan edilir edilmez Halife Abdülmecid topun ağzında bulunduğunu fark etti. Derhal Mustafa Kemal'e bir kutlama telgrafı çekti. Bundan önce annesinin ölümünde başsağlığı dilediğinde ve evlendiği zaman kutlayıp ardından bir armağan gönderdiğinde Mustafa Kemal halifeye uzun ömürler dileyen süslü püslü saygılı yanıtlar vermişti. Bu kez iyi niyete teşekkür eden kupkuru tek bir cümleyle yetindi. Dipnot ATTB sayfa 509-511-512-552. Cumhuriyet'in ilanı Mustafa Kemal'in rakiplerini gafil avlamıştı. 29-30 Ekim gecesi 101 pare top atışı yeni rejimin doğuşunu kutlarken, o tarihte hiçbir görevi bulunmayan Rauf Orbay ile Refet İstanbul'daydı. Kazım Karabekir ise yeni görevi olan İstanbul'daki 1. Ordu müfettişine gitmek üzere Trabzon'da bulunuyordu. Her üçü de meclis üyesi olmalarına rağmen garnizon komutanlarına top atışı emri gönderildiğinden kendilerine bilgi verilmemişti. Dipnot, Mumcu Editör Kazım Karabekir anlatıyor. Sayfa 108. İstanbul'daki komutan Şükrü Naili Paşa, Mustafa Kemal'in Selanik'ten eski bir arkadaşıydı. Ankara'dan gelen resmi telgraf kendisine eski kentteki belediye yetkililerinin verdiği bir kabule katıldığı sırada iletildi. Telgrafı konuklara okuduğunda alkışlarla karşılandı. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927 bunu İstanbul halkının gerçek duyguları olarak tanımlarken Rauf'un gönülsüz tepkisiyle kıyasladı. Dipnot Nutuk sayfa 544-545. 30 Ekim'de Rauf'u iki önemli gazete başyazarı Ahmet Emin Yalman ile Velid Ebu Ziya ziyaret ettiler. Ertesi gün gazetelerde yayınlanan röportajda Rauf, yönetimin isminin Cumhuriyet olarak değişmesinin ancak halkın isteklerine saygı duyduğu takdirde bir farklılık yaratacağını söylüyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 546. 10 Kasım'da İstanbul'a ulaşan Kazım Karabekir'i karşılayan Rauf, Refet ve bir grup gazeteci, Ankara'dan gelen haber Mustafa Kemal'in kendine yeni bir mahiyet edindiğini ve tam anlamıyla otoritesini kurma yolunda ilerlediğini gösteriyor dediler. Karabekir anılarında gazetecilere Mustafa Kemal'in padişah ve halife olmasını dostlarının önlediğini ve onun da buna karşılık bir çıkış yaparak cumhurbaşkanı olduğunu açıkladığını yazacaktı. Şimdi Mustafa Kemal eski dostlarını cumhuriyet düşmanı ve padişah yanlısı diye tanıtarak yaşamı boyunca bu makamı elinden bırakmayacaktı. Dipnot Mumcu Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 112-113. Karabekir'in belleği bundan sonraki olaylarla karışmış olabilir ve herhalde yazdıklarını oranla daha dikkatli konuşmuştur. Ne var ki Mustafa Kemal'in eski dostlarının onu yerinden etmek için güç birliğine giriştikleri ve İstanbul'daki en etkili gazetelerin desteğini aldıkları gerçektir. Mustafa Kemal'in meclisteki taraftarları ise 8 Aralık'ta üyeleri arasından bir istiklal mahkemesi kurarak özellikle basının içindeki bozguncuları temizlemek üzere İstanbul'a gönderdiler ve böylelikle tepkilerini gösterdiler. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 3. 12 Kasım'da Halife Abdülmecid Karabekir'i kabul etti. Üzücü bir görüşmeydi. "Benim bu sarayda resim takımlarımla bir iki bohçam var," dedi halife gözlerini yerden kaldırmadan. "İstemezlerse bunları alır giderim." Dipnot Mumcu Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 116. Abdülmecid'in istifa etmeye hazır olduğu söylentileri yayılınca İstanbul Barosu Başkanı Lütfü Fikri Düşünsel 15 Kasım'da Tanin Gazetesi'nde yayınlanan yazısında yaşamı tehlikede bile olsa makamında kalması için halifeye çağrıda bulundu. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 4. Aynı gün Rauf ile Adnan Adıvar'ı kabul eden halife Mustafa Kemal'i eleştirenlerin tarafını tutuyormuş izlenimini güçlendirdi. Ankara ile İstanbul'un arasındaki gerginliğin iyice arttığı bu kritik dönemde Mustafa Kemal hastalandı. 11 Kasım'da dostları Salih Bozok, Recep Zühtü ve Kılıç Ali ile yediği öğle yemeğinden sonra kendini rahatsız hissetti. Özel doktoru Refik Saydam çağrıldı ve kalp spazmı tanısı koyunca İstanbul'dan aceleyle getirtilen kıdemli askeri doktor Neşet Ömer İrdelp, Paşa da aynı tanıyı onayladı. 6 gün süren resmi sessizlikten sonra Neşet Ömer gazetecilere Mustafa Kemal'in rahatsızlığının kalp krizi olmayıp yorgunluktan kaynaklandığını ve Cumhurbaşkanı'nın 6 günlük bir istirahattan sonra tümüyle iyileştiğini açıkladı. Doktorlar dinlenmesini ve hafif bir perhiz uygulamasını önermişlerdi. Bunun anlamı en azından içkiyi azaltmak demekti. Latife söylenenleri uygulamaya çalışıp ziyaretçilerin gelişini yasakladı. Mustafa Kemal öfkelendi. Zaten karısının ev yaşamını düzene sokmaya ve Çankaya'da resmi bir protokol yerleştirmeye çabalamasından sıkılmıştı. Latife'nin uygulamalarını reddetti. Ve görmek istediği ziyaretçileri kabul edeceğini bildirdi. Buna karşın kendisini daha iyi hissedince ve işleri izin verince biraz dinlenmek üzere karısının İzmir'deki evine gitmeye razı oldu. Dipnot Aras, Mustafa Kemal'le Bingün, sayfa 163-164. Mustafa Kemal rahatsızlık nedeniyle işlerinden biraz uzak kalınca İstanbul gazeteleri Enver Paşa'nın hala Orta Asya'da yaşadığı söylentilerini yayarak bu belirsizliği arttırdı. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 3. Siyasal bunalımı günlük denetim altında tutma görevi Başbakan ve Halk Fırkası'nın başkan vekili olan İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya düştü. Her zamanki gibi ordunun üstlendiği rol çok kritikti. Karabekir anılarında kendisinin İstanbul'da bir ordu toparlayıp yeni başkente yürüyeceği korkusunun Ankara'yı sardığını yazacaktı. Ayrıca daha önceleri Doğu cephesinde onun komutası altında olan ve sonradan İstanbul'a gönderilen bir tümeni Fevzi Paşa'nın önlem olarak tekrar Doğu'ya kaydırdığını ve General Kemalettin Sami'nin ilk tehlike belirtisinde kendi kol ordusunu Eskişehir'den İstanbul'a götürmek üzere gizli bir emir aldığını da ekleyecekti. Dipnot Mumcu Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 121-122. Ama Mustafa Kemal'in eski dostları ülkenin önderine karşı açıktan meydan okumaya kalkışmadılar. Önde gelen milliyetçilerin arasına ayrılığı sokan ve Mustafa Kemal'in yakın çevresine yeni kişiler getirenin İsmet Paşa olduğu kuruntusuna kapıldılar. Mustafa Kemal'in hala kendilerine güvenmeyle ikna edilebileceğini düşünüyorlardı. Rauf Orbay bir barışma girişiminde bulundu. Halk Fırkası parlamento grubunda İstanbul basınına verdiği demeçler konusunda tartışma açılmasını isteyen bir önerge sunulmuştu. Dipnot, Orbay, editör Kutay, yüzyılımızda bir insanımız, cilt 5 sayfa 254. Toplantı tarihi olarak 22 Kasım saptandı ve Rauf kendini savunmak üzere Ankara'ya gitti. İlk önce Mustafa Kemal'i ziyaret etti ama hasta yatağında olduğunu görünce politikadan söz etmekten vazgeçti. Dipnot Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 2 sayfa 138. Milletvekilleri konuyu görüşmek üzere toplandığında İsmet Paşa bu tartışmanın tarafı olduğu için başkanlık koltuğuna oturmayacağını söyledi. Atatürk'ün gazetecisi ve hayranı Falih Rıfkı Atay, daha sonra anılarında Rauf ile İsmet'in etkili konuştuklarını ve kendilerine hakim olduklarını yazacaktı. Rauf Orbay bazı Güney Amerika ülkelerinde görülen ve halkın iradesini ezen bir yönetim olmadığı sürece Cumhuriyeti destekleyeceğini açıkladı. Dipnot adı geçen eser sayfa 139. İsmet Paşa Rauf'un halifeyi ziyareti konusu üzerinde durdu ve halifenin Türk politikasına karışma girişiminin vatana ihanet olarak nitelendirileceği uyarısını yaptı. Kendilerine tanınan sınırların içinde kalan halifelere her zaman Türkiye'de saygı duyulacaktı. Dipnot Seçil Akgün, sayfa 145. Mustafa Kemal 1927'deki nutukta İsmet Paşa'nın sözlerini aktarırken bu son cümleyi atlayacaktı. Sonra İsmet Paşa Rauf'a partinin lehinde mi yoksa aleyhinde mi çalışacağını sordu. Kararı ancak kendisi verebilirdi. Ama parti de Rauf da henüz birbirlerinden kopmaya hazır olmadığından toplantı hiçbir sonuca ulaşmaksızın yanlış anlamaların açıklığa kavuştuğu ve bu durumun basın yoluyla duyurulacağı kararı alınarak sona erdirildi. Ne var ki verilen ikinci bir önergeyle parti başkanlığına politik açıdan duyarlı olan noktaları basından saklı tutma hakkı tanındı ve Rauf'un Muz Cumhuriyetleri konusundaki sözleri halka yansıtılmadı. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 5, sayfa 264. Mustafa Kemal 1927'deki konuşmasında bu tartışmanın Rauf ve yandaşlarına partiyi içeriden çökertmek için daha fazla zaman vermiş olduğunu açıklayacaktı. Dipnot Nutuk, sayfa 561. Meclisin yeni başkanı Fethi Okyar ile İstanbul'da karşılaşan Karabekir, Mustafa Kemal ile eski dostlarının arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yardımcı olmasını istedi. 7 Aralık'ta da komutanlardan ordu ile politik arasında bir seçim yapmalarının istenmesini resmi olarak önerdi. Aktif görevde bulunan komutanlar meclis üyeliklerini sürdürmemeliydiler. Fethi bu konunun komisyonda görüşülmekte olduğu için Karabekir'in önerisinin tekrar işleme konmayacağını belirtti. 19 Aralık 1923'te meclis askerlerin politikaya karışmasını sona erdiren bir yasayı onayladı. Dipnot Tunçay, sayfa 114. Daha önce seçimle meclise gelmiş olanlar dönem sonuna kadar görevlerini sürdürecekler ama ordu üzerinde etkili konumlarda bulunduklarından parlamento tartışmalarına katılamayacaklardı. Dipnot, yasa metni için Tunçay, sayfa 113, not 8. Bu yasa maddesi Karabekir ile Ali Fuat'ı etkilerken Trakya'daki komutanlığı 1923 Ekim'de sona erdirilmiş olan Refet'i kapsamamaktaydı. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 100. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte başkumandanlık makamını bırakmış olan Mustafa Kemal de etkilenmiyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 3. Başvekil İsmet Paşa Milli Müdafaa Vekili Kazım Özal ve Mustafa Kemal'in ekibinden birkaç kişi daha aynı konumdaydı. Hala ordudan ayrılmamışlardı ama komutanlık görevleri bulunmadığı için parlamentoda faaliyet gösterebiliyorlardı. Böylece Mustafa Kemal Cumhuriyet'in temelini atarken Mareşal rütbesini korumuştu. Ordudan ayrılması 1927 seçimlerine kadar ertelendi ve bu arada muhalefete yakınlık gösteren komutanlar da tasfiye edildi. Fethi ile Edirne'ye yaptığı yolculuktan sonra Karabekir Ankara'ya gitti ve 17 Aralık'ta Rauf'la akşam yemeğinde buluştu. Mustafa Kemal İsmet ve Fevzi Paşalar tarafından kendilerine karşı ortak bir cephe alınmakta olduğundan söz ettiler. Ertesi gün Çankaya'da öğle yemeğine davet edilen Karabekir, Mustafa Kemal'den niyetini açıkça belirtilene kadar kendisine güvenmesini istedi. Komutanlık görevi olanların meclisten ayrılması ve İstiklal Mahkemesi'nin ortaya çıkarılması gereken hiçbir entrikanın bulunmadığı, İstanbul'dan geri çekilmesi isteklerini bir kez daha gündeme getirdi. Dipnot Mumcu Editör Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 121-125. Ricalarına kulak asılmadı. Hükümet muhalefeti sindirecek yeni bir değnek bulmuştu. Hint Müslümanlarının önde gelen liderlerinden İsmailiye mezhebinin lideri Ağa Han ile Emir Ali hilafet makamının koruma altına alınmasının bir mektupla İsmet Paşa'dan rica ettiler ve bunun Türkiye'nin şerefine itibar kazandıracağını öne sürdüler. Mektup İsmet Paşa'ya ulaşmadan önce 5 ve 6 Aralık tarihlerinde 3 İstanbul gazetesinde yayınlandı. Hükümet bu durumu Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yorumladı. İstanbul basını da kendini buna alet etmişti. İstiklal Mahkemesi 9 Aralık'ta Baro Başkanı Lütfü Fikri ile 3 gazete başyazarının vatana ihanet suçuyla tutuklanmasını istedi. Dipnot Goloğlu, Cilt 6, sayfa 4-6. Mahkeme Başkanı Binbaşı İhsan Eryavuz karşısındaki pişkin dinleyici kitlesini etkilemeyi başaramayınca dava komediye dönüştü. Bir celsenin sonunda suçlananlardan biri olan Tanin başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın yüksek sesle ''Bugünkü perde de indi'' diye alay etti. 27 Aralık'ta Lütfü Fikri 5 yıl hapse mahkum edildi ama mahkeme başkanı affedilmesini sağlayacağına söz verdi ve gerçekten de 11 Şubat 1924'te meclis affı onayladı. Kötü niyetli olmadıklarına karar verilen gazeteciler 2 Ocak 1924'te beraat ettiler. Davayı izleyen Falih Rıfkı Atay daha sonra, keşke bu İstiklal Mahkemesi İstanbul'a hiç gönderilmemiş olsaydı. İhsan ve arkadaşlarının zaafı kötü bir tepki uyandırmıştır. Nihayet daha sonraki sehpalı ve ölümlü İzmir İstiklal Mahkemesi faciasına yol açmıştır diyecekti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 384-385. 1 Ocak 1924'te halife ve taraftarları sorunu sürüp giderken Mustafa Kemal Uşşakizade Köşkü'nde dinlenmek üzere İzmir'e gitti. Dipnot Özerdim sayfa 80, Araz Mustafa Kemal'le Bingün sayfa 164-165. 3 hafta sonra 22 Ocak'ta başvekilden bir telgraf geldi. İsmet Paşa basının kişiliğine karşı saldırılarından ve Ankara'dan gelen resmi ziyaretçilerin kendisini boykot etmelerinden halifenin tedirgin olduğunu bildiriyordu. Durumu görüşmek için önce bir görevliyi Ankara'ya göndermeyi ya da oradan bir temsilci istemeyi düşünmüştü. Ama bu girişimin yanlış yorumlanacağından korkarak vazgeçmişti. Ne var ki halife kendi hazinesinden karşılayamadığı giderleri için hükümetten 15 Nisan'da kendisine söz verilen paranın gönderilmesini istiyordu. İsmet Paşa bu konunun kabine toplantısında görüşüleceğini de ekliyordu. Mustafa Kemal harekete geçmenin zamanı geldiğine karar verdi. Ama her zaman olduğu gibi fikrini kendine saklayarak dikkatlice zemini hazırladı. Önce İsmet Paşa'nın talimat isteğini derhal yanıtladı. Yapılan eleştirilere halifenin kendisinin neden olduğunu açıkladı. İç ve dış politika konularında Abdülmecit eski padişahların yolunu izler gözüküyordu. Yabancı temsilcilerle görüşüyor, yedek subayların şikayetlerine kulak veriyor ve saraylarında görkemli bir yaşam sürüyordu. Üstlendiği makamın dini ya da siyasi bir geçerliği olmadığını anlaması gerekirdi. Cumhuriyet devleti görevlilerinin kendisiyle temas kurmalarını istemek, Cumhuriyet hükümetine bir meydan okumaydı. Bütçesi Cumhurbaşkanı'ndan daha düşük olmalıydı, kişisel bir hazinesi bulunmamalıydı. Yanında çalışanların sayısı azaltılmalıydı ve izin alınmadan satılmasını önlemek için mal varlığı kayda geçirilmeliydi. Telgrafın sonunda Fransa'nın devrimden 100 yıl sonra bile kral hanedanını ülkeye sokmayı reddettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de hala saltanatın geri dönmesi hayaliyle yaşayan bir hanedanın mensuplarıyla yürüttüğü ilişkilerde anlamsız bir nezaket uğruna kendini feda etmemesi gerektiği bildirilmişti. Hükümet buna göre davranmalı ve kendisine bilgi vermeliydi. Dipnot, Nutuk, sayfa 562-563. Krallık tahtında hak iddia eden bir Bourbon soylusu gibi gösterilen Halife Abdülmecid'in içinde bulunduğu durum aslında Kral Lear'a daha çok benziyordu. Bundan sonra Mustafa Kemal dikkatini İstanbul'daki muhalif basına çevirdi. İstiklal Mahkemesi'nin başkanı İhsan Er Yavuz, İstanbul gazetelerinin baş yazarlarının onu İzmir'de ziyaret etmelerini sağladı. Mustafa Kemal'in 1927'deki konuşmasında hiç anmadığı bu ziyaret basında bir ateşkese yol açacaktı. Mustafa Kemal gazetecileri nezaketle karşıladı ve 2 gün boyu onlarla görüştü. 5 Şubat'ta son kez bir araya geldiklerinde Mustafa Kemal basının Cumhuriyet'in çevresine çelikten bir kale örmesini istedi. Cumhuriyet'in bunu gazetecilerden istemeye hakkı vardı. Mücadele henüz sona ermemişti. Basının görevi bu gerçeği halka anlatmak ve ulusun birliğini güvence altına almaktı. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 170-171. Meslektaşları adına konuşan Hüseyin Cahit diplomatik bir yanıt verdi. Özgürlük zor ve şiddetle kurulur fakat korunması ancak karşılıklı ve geniş hoşgörülükle ve darılmamakla mümkün olur. Bunu Gazi Paşa'da görmekle mutluyum. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 7. Hüseyin Cahit anılarında Gazi'nin yanından mutlu ve inanmış bir destekleyici olarak ayrıldığını ama Mustafa Kemal'in hala sırtından vurulmaktan çekindiği hissine kapıldığını söyleyecekti. Dipnot Yalçın sayfa 276. Hüseyin Cahit haşin gazetecilik üslubu ile ün kazanmıştı. İltimaslar karşısında yoldan çıkabilirdi ya da bazen korkutulabilirdi ama denetlenemezdi. Çağdaşlık yanlısıydı ve hatta Türkiye'nin Arap alfabesinden Latin harflerine geçmesini bile önermişti. Dipnot adı geçen eser. Ama Mustafa Kemal öncelik vereceği konuları kendine göre sıralıyordu. İlk olarak ordunun desteğini alacağından kesinlikle emin olmak zorundaydı. 2 Şubat 1924'te Kazım Karabekir, İsmet Paşa ile Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp'ın İzmir'deki askeri tatbikatı izlemeye gittiklerini öğrenince şaşkınlığa uğradı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da onlara katılacağından o da gitmeye karar verdi. Dipnot Mumcu Editör, Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 129-131. Mustafa Kemal komutanlara hem tatbikatın başladığı 15 Şubat hem de sona erdiği 22 Şubat'ta iki kez hitap etti. Ordu konusundaki ilkelerini açıkladı. Belli amaçları saptama gereği güçleri boşa harcamamak ve nihai bir saldırı üzerinde yoğunlaştırmak. Cumhuriyetin iki güce dayandığını özellikle ekledi. Halkın kararlılığı ve ordunun cesareti. Politikaya yalnızca adeta şifreli bir cümleyle değindi. Ulusun güvenlik ve mutluluk yolunun üzerindeki engelleri kaldırmak üzere mücadele mevziinde bulunuyoruz. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 175-176. Mustafa Kemal büyük nutukta açıklayacağı gibi hilafetin kaldırılması kararını İsmet, Fevzi ve Kazım Özalp ile bu tatbikat sırasında almıştı. Aynı zamanda iki önlem daha alınacaktı. Öğretim ve eğitim birleştirilecek, dini kanunların uygulanması ve dini vakıfların yönetilmesiyle ilgilenen şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılacaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 563. Bir kültür devrimi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Mustafa Kemal ordunun desteğini almıştı. Öğretimin birleştirilmesi, ulema sınıfına Arapça olarak yazı yazmayı, gelenekleri ve dini kanunları öğreten medreselerin kapatılması anlamına geliyordu. Bunların yerini alacak olan Türkçe eğitim veren laik okullar İslam'ın dinsel ve kültürel mirasının aktarılmasına son verecekti. Başka sonuçlar da ortaya çıkacaktı. Türk olmayan Müslümanların kendi dillerinde eğitim veren laik okulları şimdiye dek olmamıştı. Yalnızca medreselerde hocalar Kürtçe gibi kendi yöresel dillerinde açıklamalar yapıyorlardı. Bundan sonra eğitimin dili yalnızca Türkçe olacaktı. Şer'iye ve efkaf vekaleti resmi dinsel hiyerarşinin başında olan ve gündelik konularda fetva veren Şeyhülislamlık makamının devamı niteliğindeydi. Artık laik hükümet inançları ve ahlakı yönetecek ve din adamları işe alacaktı. Bu İslam kurumları her zaman sultana karşı sorumlu olmuşlardı. Ama yine de belirli bir düzeyde özellikleri vardı ve kendi kurallarını uyguluyorlardı. Bundan sonra din, dini vakıflar ve eğitim ulusallaştırılacak ve laik ölçütlerle değerlendirilecekti. Bu değişimin büyük bir şok yaratacağı kesindi. İsmet Paşa anılarında şöyle diyecekti. Hilafetin kaldırılmasına daha çok mukavemet görmüşüzdür. Saltanatın kaldırılması daha kolay olmuştu. Çünkü hilafetin baki kalması meclisteki saltanat taraftarlarını tatmin ediyordu. Fakat bu şekil ila nihaya iki başlı olarak devam edemezdi. Saltanat taraftarları zamanı gelince münasip anında hilafet şekli altında hükümdar idaresi yani Osmanlı hanedanı avdet eder ümidini muhafaza ediyorlardı. Onun için hilafetin ılgası daha derin tesir yapmıştır ve ondan sonra ihtilafların başlıca kaynağı olmuştur. Dipnot İsmet İnönü cilt 2 sayfa 188. Karar alındı ama hemen açıklanmadı. Mustafa Kemal 23 Şubat'ta Ankara'ya döndü. Dipnot Özerdim sayfa 80. 1 Mart'ta meclisin yeni dönemini açarken yaptığı konuşmada hükümetin faaliyetlerinin ana hatlarını açıkladı. Yunanistan'dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi sürüyordu. Askerlik süresi 18 aya indirilmişti. Demir yolunun Ankara'dan Sivas'a uzatılması inşaatı yakında başlayacaktı. İleriye bakan Mustafa Kemal öğretimin birleştirilmesinin gecikmeden gerçekleştirilmesini istedi. Milletvekilleri konuya hazırlıklı olduklarından bu sözleri alkışlarla karşıladılar. Basından söz ederken her zaman ulusal çıkarları göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Uzun süren alkışlar karşısında, bilakis hürriyetti matbuattan mütevellit mahazirin vasıtayı izalesi, yine bin nefis hürriyeti matbuattır kanaatindeyiz diye ekledi. Basın özgürlüğünden kaynaklanan zararların yine basın özgürlüğü çerçevesi içinde onarılması gerektiğine inanıyoruz. İlkeler açıklanmıştı ama bunların uygulanması farklı bir konuydu. Orduyu politikadan uzak tutma ilkesine de saygı gösterileceğini belirtti. Aynı şekilde eskiden politik bir araç olarak kullanılan İslam dini de bu durumdan çıkarılarak yüceltilecekti. Ama hilafet konusunda tek söz etmedi. Dipnot, metin için AS'de cilt 1 sayfa 344-350. Saltanattan ayrı olarak bir hilafet makamının sürdürülmesini mecliste savunmuş olan Mustafa Kemal, artık bu kurumu meclisin sona erdirmesini bekliyordu. Belirlenen düzen sürecekti. Kendisi cumhurbaşkanıydı ama parlamento ondan daha üstündü. Parlamento imayı anladı. 2 Mart'ta Halk Fırkası parlamento grubu 3 yasayı resmen onaylamak için toplandı. Birinci önerge şer'iye ve efkaf vekaleti ile erkan-ı harbiye vekaletinin kaldırılması ve genelkurmay başkanının bakanlar kurulundan çıkarılması konusundaydı. İkinci önerge eğitim ve öğretimin birleştirilmesini öngörüyordu. Üçüncüsü ise hilafetin kaldırılmasını ve Osmanlı hanedanına mensup olanların tümünün Türkiye'den çıkarılmasını öngörüyordu. Ertesi gün 3 önerge meclise sunuldu. 2 bakanlığın kaldırılması ve din adamlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanması konusundaki önerge, tutucu bir Doğu Anadolu şehri olan Siirt milletvekili Halil Hulki adlı bir hoca ile arkadaşlarının imzalarını taşıyordu. yeni başkanlığın ünvanı konusunda kısa bir tartışmadan sonra önerge kabul edildi. Dipnot: Seçilen ünvan Diyanet İşleri Riyaseti, daha sonra başkanlığıydı. Din sözcüğünden türetilen Diyanet, dinin kendisinden çok dini konularla ilgilidir. Ama yasa metni Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam dinindeki inanç ve ibadet, itikadat ve ibadat ile ilgili tüm düzenlemeleri, yani ahkam yapmaya yetkili olduğunu söylüyor. Aybay, sayfa 255. Böylece laik Türk hükümeti İslam dinine ilişkin avam kamerasının İngiltere Kilisesi ile ilgili olarak edindiği haklara benzer haklar elde etmiş oluyordu. İslam Cumhuriyeti'nin resmi dini olarak hükümetin denetimi altında kaldı. Böylelikle laikliğin ilk temeli uysal bir meclis toplantısında hiçbir itiraz mırıltısı olmadan atıldı. Din okullarına son verip tek bir eğitim sistemi getiren önerge hiç tartışılmadan kabul edildi. Müslümanların Hazreti İbrahim'in kenti olarak kabul ettikleri Urfa milletvekili Şeyh Saffet Hoca, hilafeti sona erdirip Osmanlı hanedanını sınır dışına süren önergeyi sundu. Halk Partisi üyesi olmayan Gümüşhane milletvekili Zeki bu önergeye karşı çıktı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılırken Osmanlı hanedanının sonsuza kadar hilafet makamında kalacağının açıklandığını meclise anımsattı. Bu karar tersine çevrilmeden önce ya bir referandum ya da yeni bir seçim yapılmalıydı. Ama Zeki'nin savları hiçbir etki yaratmadı. Halit adlı başka bir milletvekilinin şimdiki halife yurt dışına gönderilse bile hilafet makamının yerini koruması gerektiği şeklindeki pek şiddetli olmayan itirazına da aldırış edilmedi. Hükümet adına din eğitimi almış olan adliye vekili Seyyid Bey konuştu. Hilafetin dünya işleriyle ilgili güçle eş anlamda olduğunu ve bu güçten arındırıldığı takdirde yerinde kalmasının dini açıdan hiçbir anlamı bulunmadığını açıkladı. Başvekil İsmet İnönü, hilafetin kaldırılması halinde Türkiye'nin yurt dışında hiçbir zarara uğramayacağına dair güvence verdi. Milletvekillerinden biri hanedana mensup kadınların en azından burada kalmasını, yaşamlarını sürdürecek gelire sahip olmadan yurt dışına gönderilmeleri durumunda ahlaki açıdan tehlikelerle karşılaşacaklarını ileri sürdü. Ama bu görüşe de kulak asılmadı. Halk Fırkası'nın önde gelen isimlerinden İstanbul'a gönderilen İstiklal Mahkemesi Başkanı Binbaşı İhsan Er Yavuz, Osmanlı Hanedanı'na duyduğu nefreti, ölülerinin mezarları açılıp kemikleri ortalığa saçılmalı sözleriyle dile getirdi. Dipnot: Albay İhsan daha sonra Bahriye Vekilliğine getirildi ama 1927 yılında Yavuz adlı savaş gemisinin onarım ihalesini kazanan Fransız firmasından rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum olunca siyasi hayatı sona erdi. Soyadı olarak Er Yavuz'u seçmesi ise masum olduğunu açıkça ilan etmeye yönelikti. Halk Fırkası bu yasalara olumlu oy vermeye kararlı olduğundan tartışmaların sonucunun ne olacağı baştan belliydi. Dipnot: Tartışmanın özeti için Seçil Akgün, sayfa 182-192. Meclis onun isteklerini yerine getirir, din adamları devrim ateşiyle birbiriyle rekabet ederken Mustafa Kemal hiç sesini çıkarmadı. Gazeteci Fatih Rıfkı'nın anlattığına göre bir hoca Mustafa Kemal'i meclis binasındaki çalışma odasına koşmuş ve "Paşam, paşam!" diye haykırmış. "Maksadın kitabı da kaldırmak olsa bize emret, yolunu bulalım." Toplantı salonunu işaret ederek "Ama bunları söyletme!" demiş. Dipnot: Atay, Çankaya, sayfa 388. Sünni Müslümanlar yöneticilere itaat ederler. 1923'ten önce padişah onları yönetiyordu. Bir aydır ise halife ile cumhurbaşkanının yönetimi altındaydılar. Bundan sonra yalnızca cumhurbaşkanı kalacaktı. Dini kurumlar laik bir devlet kurulmasına karşı mücadele etmedikleri gibi, bu kurumlara bağlı olanlar süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yalnızca birkaç taşra hocası baş kaldırdı. Adliye vekili olarak hilafetin kaldırılması gerektiği yönde konuşan hocayı dinleyen Mustafa Kemal, "Seyyid Bey son vazifesini yaptı," dedi ve 3 gün sonra gerçekleştirilen yeni kabine düzenlemesinde bakanlık görevinden alındı. Dipnot: 6 Mart 1924'te açıklanan kabine listesi için Goloğlu, cilt 6, sayfa 23-24. Bu olay Mustafa Kemal'in önderlik ettiği reformcuların din adamlarına nasıl hor görüyle baktıklarını gösteriyor. Türk halkının yaşamının sürdürdüğü çerçevenin değiştirilmekte olduğu bu kritik günlerde Mustafa Kemal halka hitaben yalnızca bir tek kısa konuşma yaptı. Ankara Garı'nda toplanan İstanbul gazetelerinin baş yazarlarına, "Son günlerde mecliste ittihaz olunan mukarrerat, milletçe tabii ve hakiki bir surette zaten arzu edilmekte olan hususattır. Bunları fevkalade olarak telakkiye mahal yoktur," dedi. Dipnot: ASD, cilt 3, sayfa 97. "Son günlerde meclis tarafından alınan kararları ulus doğal ve içten olarak istiyordu. Bunlara olağanüstü olaylar gibi bakmaya gerek yoktur." İstanbul'da ve diğer yerlerde gerçekleşenleri açıklamak için oldukça garip bir tanımlamaydı.